İstanbul'a ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı coğrafyasında kadınların, sadece kadınların değil belki erkeklerin de taktığı mücevherlerden, takılardan konuşacağız. Bir kere mücevher deyince ne anlıyoruz? Şimdiki algımız işte daha çok ne bileyim yüzük, vazgeçilmez. Şimdilerde saat mesela, o zaman yok ama şimdilerde saat vazgeçilmez bir aksesuar özellikle erkekler için. Kadınlar küpeyi seviyorlar, kolyeyi seviyorlar. O kadar şatafatlı olmamak üzere. Bileziği belki tek tük seviyorlar ya da sevenler çıkıyor. Ama bakıyoruz özellikle dönem dizilerine. Saça takılan mücevherler var mesela.
En çok bundan 150 sene öncesine gidilirse en çok kullanılan mücevherlerden bir tanesi saç tokaları veya saç tarakları eski tabirle bunlardı. Bunlar umumiyete tarak şeklinde yapılır veya toka şeklinde yapılır. Saça takılır. Üzerinde bunlar kıymetli madenlerden yapılır. Altın umumiyetle gümüşten yapılır. Zamanı gelince söyleyeceğiz altın ve gümüş ne derece ziynetlerde kullanılıyor. Ve bol miktarda saça bu mücevherler takılıyor. Tek bir yere değil.
Muhtelif yani saçın tek bir yerine de değil, saçın muhtelif yerlerine, muhtelif yerlerine dağıtarak.
Çok abartılı olmayan mücevherlerdir bunlar. Bu sanki saçın içinde bir meçmiş gibi durur. Üzeri kıymetli taşlarla süslü olur. Ekseri pırlanta ve elmaslarla süslü olan taraklar vardır. Hatta şarkılarda da geçer. Saçlarını elmas tarakla kaldıracağım ben senin. Yani elmas tarak takacaksın. Tarayacaksın değil, kaldıracağım. Kaldırmak demek yaptıracağım. Yani saçını bundan toplayacaksın. Bir de eskiden uzun saç modaydı.
O tarakla kaldırırlar
evet,
saçlarını.
Kaldırıp saça model verirler. Uzun saç modadır. Moda değil adettir. Uzun saçı olmayan kadın yok gibidir. Ve kadının beline kadar saçın uzun olması adettendir. Bu uzun saç ama öylece bırakılmaz. Öylece bırakıldığı da var ama umumiyetle çeşitli modellerde toplanır. Şimdiki gibi kuaförlerin, kadın berberlerin olmadığı ve saçı muntazam tutacak bir takım müstahzarların bulunmadığı bir zamanda saç tuvaleti bir hayli zahmetli bir işti.
Sadece, kadınların tesettürlü, daha doğrusu evinde değil tabii ama dışarıda kapalı gezdiği tabii, düşünülürse
tabii.
Gerçi dışarıda çok çıkmıyorlarmış ama yani yine de zahmetli
dışarı
bir
iş. Dışarı çıktığı zaman da o saçın bozulmadan sarılması gerekiyor. Eski kıyafetlerin bolluğu, genişliği buna imkan veriyor. Yani kadın başı zaten namlıdır. Şimdi eski kültürümüzde, Türk kültüründe kadınların başının süsü çok mühimdir. Kadın başı demek.
Gelinde de öyle, gelin evet, başı derler.
Gelin başı, hatta tabirler vardır. Kendi başını dermekten aciz, gelin başı dermeye gidiyor. Yani gelin başı çok
zor.
Hatta eski gravürlerde görüyoruz. Kadının başında neredeyse bir muazzam bir süs. Rengarenk.
Başından daha büyük.
Başından daha büyük. Kaldırması fevkalade zor. Taç gibi süsler yapılır düğünde. Gelinin bir hayli bunu taşımakta zorlandığını biliyoruz. Hatta bazı romanlarda, piyeslerde geçer. O incecik boynuyla bu başı nasıl kaldıracak derler. Yine aynı şekilde saç tuvaletini bozmak, üzülmek, yas tutmak, matem tutmak alametidir.
Baş bozmak
baş
diyorlar
bozmak.
Değil mi ona?
Baş bozmak. Hatta Yunus Emre'nin bir şiirinde var. Yüce dağ başında salkım salkım olan Söğüt, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Saçını çözmek, başını bozmak. Hatta vardır, efendi babamı görmeye geldim, altınlı başımı bozmaya geldim. Yani baş bozmak demek matem.
Şöyle bir anlamı var galiba sosyal olarak. Evlenirken baş yapıyorlar.
Evet.
Sadece kendi erkeği için, kendi eşi
evet,
için yapıyorlar. O öldükten sonra da artık bunu yapacak kimse kalmadığı için bunu bozuyor.
Bozuyor evet. Ha. İzahı bu. Ama baş bozmak eski Türklerde kadınlar için muazzam bir matem alametidir. Yani matemli olup da başı yapılı bir kadın görülmez. Mutlaka başı bozulmuş olur. Yani oradan anlaşılır o kadının başının matemli olduğu. Şimdi hatta ağalar var enli döşlü, hatunları yüce başlı diye çok eski bir Türk koşması var. Yani ağalar var enli döşlü, geniş omuzlu babayiğit ağalar, hatunları yüce başlı. Yani saç tuvaletinden bahsediyor. Bu kadınların saç tuvaleti çok mühim. Saç tuvaletinde sadece mücevher yok. Otoz denilen başlıklar var. Saçlara sürülen bir takım boya, kına ve buna benzer müstahzarlar var. Kokular var. Yasemin gibi, menekşe gibi. saçı besleyen, parlak gösteren ve güzel kokan ve aynı zamanda da saçı ihtişamlı gösteren saç tokaları ve tarakları var. Hı hı. Bunların ekserisi taşlıdır ve nakışlıdır. Bunlar umumiyetle ufaktır. Saçın muhtelif yerlerine takılır. Ama bazen taç şeklinde olanları da vardır. Anadolu kültüründe, İstanbul kültüründe kadın başlarında taç tatbikatı sonraları ortaya çıkmıştır. Yani son 150 yılın hadisesidir. Ondan evvel kadın başında taçtan ziyade dağınık taraklar vardır. Ama Avrupa'nın da tesiriyle yani son Tanzimat sonrasında artık kadın başlarında mücevherlerle süslü taşlar görüyoruz. Bu taşlar sadece düğünlerde değil, düğünde mutlaka taş takarlar. Çiçek takmak paşa düğünde gayrimüslimlerin alametidir.
Orada ayrılıyorlar.
Evet, hiçbir Müslüman kız başına çiçek takmaz düğünlerde. Hatta yadırgarlar. Ben bazen hatıralarda duyardım okurdum. Yani düğüne gitmişler. Bakmışlar gelinin başında çiçekler var.
Yadırgamışlar.
Canlı çiçek, canlı çiçekler var. Taze çiçekler var. Ondan yapılmış başı. Hı hı. Hoş bir görüntü olmakla beraber yadırganıyor. Nasıl olur da yani bir Müslüman kız başına çiçek koyar, ekalliyet kızları, Rum kızları gibi diye yadırganıyor. Bu bir ör. Nitekim eskiden saçı bembeyaz olan kadınlar ekseri ekalliyet kadınlarıydı. Ekseri Ermeni kadınları. Saçlarını boyamazlardı.
Bunlar boyamıyorlar.
Evet.
Neden boyamıyorlar?
Bilemiyorum. Müslüman kadınları, bu çok eski bir kültür. Çünkü Hazreti Peygamber'in de bir sözü var erkeklere. Siz diyor sakalınızı, sakal bırakın, sakalınızı da boyayın diyor. Gayrimüslimlerden bu şekilde ayrılırsınız. Demek gayrimüslimler de öteden beri sakal boyamak,
boyamamak
var. Kadınların da belki saç boyamaması bu geleneğin, belki dini bir geleneğin, belki örf adetin neticesi. Böyle bir adet de vardı. Şimdi saç tuvaleti sadece saçların tutturulması değil, saça giyilen hotozların, maşrahların tutturulması için de mücevherler kullanılır. Fakat tabii şöyle bir durum var. İslam kültüründe, Türk İslam kültüründe, eski İstanbul'da kaç göç var? Kadının başı açık dışarı çıkması muhal, yüzü açık dışarı çıkması muhal. O zaman bu tuvalet kaç göç olmayan kimseleredir, kocasıdır, mahremidir veya başka kadınlaradır. Dışarı çıktığı zaman bu örtülecektir. O zaman bu ziynetlerin dışarıdan görülmemesi gerekiyor. Kaldı ki vücuda takılan bütün ziynetlerin de aynı şekilde dışarıya çıkarken yabancı erkeklerden saklanması gerekiyor. Onun için kadın kıyafetleri o şekilde dizayn edilmiştir ki vücuttaki hiçbir ziyneti göstermez. Mesela Şark'ta, Arap ve Doğu kültüründe kadınların burnuna hızma takması... Bedevi Araplarda da halhal takması adeti vardır. Bunlarda da elbiselerin uzunluğu, yüzün örtülmesi bu halhalı ve hızmayı örter. Yine aynı şekilde eski kıyafetlerde görürüz elin üzerinin tamamen kapatılması fakat içinin açık olması. Bu da ele takılmış olan ziynetlerin varsa kınaların örtülmesini
kına
de...
Kına da ziynet gibi.
Kına da ziynetten sayılıyor. Hı hı. Bunların örtülmesini sağlıyor. Hı hı. Yani ziynetlere göre bir de kıyafet kültürü
gelişmiştir. Yoksa elini kapatması gerekmiyor aslında ama elini...
Din kitaplarında ihtilaflar vardır. Kadının elinin üzeri yani kullanılması gereken yer olmadığı için kapatması hususunda ama içinde öyle bir ilaf yoktur. Ama işte bu ziynetler daha ziyade elin üstündedir. Hı-hı. Eskiden kına elin üstüne sürülürdü. Yüzüklerin ihtişamlı tarafı elin üstüne gelir. Bundan dolayı elbiselerin üçgen bir ucu vardır. Üçgen uç indirdiği zaman kadın elini... orta parmağına kadar bütün elinin üzerini kapatır. Elini kaldırdığı zaman da ağır kumaşlardan bahsediyorum. Hmm. Hiçbir zaman ince brokar, kadife, kemha, ağır kumaşlar. Bunlar zaten öyle kolayca sıyrılmaz. Kadının elini yukarı doğru kaldırsa kapatır. Hmm. Kapatır. Bu Avrupa kültüründe de var bu. Üçgen el üstü.
O şık da duruyor.
Şık da duruyor.
Yani
kadın zarif için de bir hava veriyor.
Estetik bir görüntüsü var.
Ama mücevher deyince sadece baş kaldıran tarakları ve tokalaları anlamamak lazım. Günümüzde neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Yani başı açık gezme yaygınlaşsa bile saçlara takılan tokalar ve taraklar eski ihtişamından değil. Çok daha basit, daha spor şeylerle.
Zamanla da ilgili galiba. Şimdi kadının zamanını alan çok şey var. Mesela bu izlediğimiz dönem dizilerinde işte oturuyorlar hanımlar. Etrafında 3-5 başka hanım var. Saçının işte yıkanmasından, taranmasından, kokular sürülmesinden işte geldiyse farklı karışımlarla, kimyasallarla ya da doğal karışımlarla boyanmasından, sonra şekil verilmesinden, hatta o kadının giydirilmesinden sorumlular.
Tabii şimdi eski İstanbul'da hemen herkesin oda hizmetçisi makamında halayıkları vardır. Yani eski İstanbul'da orta hallilerin ve zenginlerin mutlaka halayığı vardır. Hiç olmasa bir tane halayı vardır. Halayı demek köle hizmetkar demek. Bu kız küçükken alınır, yetiştirilir. Bir önceki gelin edilir, bu onun yerine geçer. Hanımın giydirilmesi, saçın, bunları öğrenir. Yapacağı iş budur. Yani bundan meşgul olur. Fakirlerin de evinde kalabalık vardır. Eltisi vardır, görümcesi vardır, kız kardeşi vardır, gelini vardır. Mutlaka birbirlerine yardım ederler. Onun için kadınlar eskiden süslerine düşkündürler. Ve saç yapımı çok mühimdir. Zaman da alır ama zaman müsaittir.
Evet.
Zaman müsaittir.
Zamanı çalacak başka şeyler
yoktur. Birbirine yardım etmek de mümkündür. Evet, berber dükkanı yoktur kadın berberi ama kadınların saçlarını yapabilme imkanları vardır.
Bu mücevherlerin orijini neresi peki? Yani bunlar İstanbul'da mı yapılır, farklı coğrafyalardan mı gelir? Nasıl alınır, satılır?
Şimdi mücevher imali apayrı ince bir sanattır. Bu ciddi bir usta çırak münasebeti gerektirir ve aynı zamanda emniyet icap ettirir. Onun için rastgele kimseler bu esnaf camiasına giremezler. Zaten öteden beri belli merkezler, doğuda ve batıda belli merkezler mücevher işlemesi hususunda öne çıkmıştır. İstanbul, Bursa, bunlar Kütahya mücevher işlemede öne çıkmıştır. Şark'ta Van, Mardin, Eyn gibi şehirler mücevher işleme, Şam, Halep gibi şehirler mücevher işlemede önde giden şehirlerdir. Mücevher deyince şimdi hanımların aklına gelen dediğiniz gibi yüzük, küpe, bilezik ve bunların altın olanlarıdır umumiyetle. Fakat Osmanlı kültüründe kadın mücevherlerinin ekserisi gümüştür. Altın mücevher olarak kullanılmaz. Darp edilmiş para olarak kullanılır. Yani altından para basılır. Kadının parası, altını varsa da basılmış sikke halindedir. İstanbul kadını bunu boynuna takar mı? Takmaz. Anadolu kadını bunu boynuna takar. Emniyet için takar. Bazen ipe, bazen boncuğa, bazen süslü kıymetli taşlara, kehribar gibi, akik gibi, oltu taşı gibi taşlara dizip boynuna asar. Bunun birkaç sebebi var. Hem ziynet olarak kullanır bunu. Tülbentini örttüğü zaman görülmez, açtığı zaman görülür. Altın çok ışıltılıdır. Hem emniyet için kullanır. Çünkü kadının altınını herhangi bir yere koyması çok tehlikelidir, risklidir.
Şimdi her yerin kameralarla korunduğu günümüzde bile böyle zor.
Bunu sadece hırsız olarak düşünmeyin. Yani evde kadının altınına göz diken çok olur. Kocası, kaynı, kayınpederi.
Ama izinsiz alamayacağını.
Alamaz ama psikolojik baskı tatbik eder.
Varlığından haberdar olur.
Paraya ihtiyacımız var. Gelinin altınları ne güne duruyor veya işte hanımının altı gibi. Bunun için kadın onu boynundan hiç ayırmaz yatarken. Hatta hamamda bile onu boynundan çıkarmaz.
Bir tür sigorta.
Evet. Mücevher gümüş üzerine yapılır. Gümüş o zaman şimdiki gibi ucuz değildir. Kıymetlidir. Altının yaklaşık 7'de biridir gümüşün kıymeti. Şimdi 40, 50, belki 60'da biridir. Yani 1 gram altın o zaman 7 gram gümüş alıyordu. Şimdi 40, 50, 60 belki daha fazla gram gümüş alabilir.
Yani şimdi bir zaman makinesi olsa elimizdeki gümüşlerle geçmişe dönsek.
Zengin olursunuz.
Güzel bir altın toplasak buraya gelsek tekrar.
7'de birdir. Evet, mümkün. 7'de birdir. Ve gümüş yaygındır. Altın üzerine işleme Türk kültüründe yoktur. Avrupa kültüründe vardır. Avrupa'da altın boldur. Belki bunun da getirdiği bir tesir. Avrupa, bilhassa Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya çok altın akmıştır. Ondan dolayı Rönesans ve sonrası Avrupa'da, İtalya'da, Fransa'da, bütün süslemelerde altın kullanılmış. Ev ziynetlerinde, ev eşyalarında bile altın kullanılmış. Kadın ziynetlerinde haydi haydi kullanılmış. Ama Osmanlı kültürüne baktığınız zaman ta çok eski Türklerden gelen bir gelenek, gümüş hakimiyeti vardır. Ama bu gümüş o kadar ince işlenmiştir ki bugün altında bile o kadar güzel işlemeler, o kadar göz nuru dökülmüş sanat eserlerini bulmak kolay değildir.
Hatta bazı yöreler sadece gümüş işlemeciliğiyle, evet, bazı yöreler belki de madenin çıkması sebebiyle bakır işlemeciliğiyle daha yaygın olarak biliniyor. Kısa bir ara verelim ve bu yöreleri görelim.
Tamam.
Hangi taşlar kullanılmış, kimler ne tercih ederlermiş, hepsini konuşalım. Bizden ayrılmayın lütfen. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi mücevher son derece kişisel bir şey. Tercihleriniz, beğenileriniz, renkleriniz, saçlarınızda ne kullanmak istediğiniz şey. Mesela şimdi bakıyorum, Arap camiasında var, Arap dünyasında, bizde de doğuda, güneydoğuda var. Elin tamamını kaplayacak şekilde yüzük parmaktan geçirilen eldiven gibi takılar var. Hiç bana hitap etmiyor.
Ama eskiden onlar bilhassa şarkta çok makbuldü. Mesela eskiden çapraz denilen gümüş köstekler vardı. Kadının böyle omuzundan, iki omuzundan iki omuzuna kadar bir gelir, iki gelir, üç gelir, dört gelir. Kafkasyalılarda da var bu, ama İstanbul'da da vardı. Yani düşünün, kadının göğsü tamamı gümüş çaprazlarla dolu. Bu çaprazların belli aralıklarında kıymetli taşlar asılıdır. Veya asılı demeyeyim de
bir kostüm
şöyle,
gibi aslında
kostüm
bu.
Gibi.
Sadece
şöyle
değil.
içinden köstek geçecek şekilde taşlar yapılır. Bu mineden, firuzeden, böyle taşlardan yapılır. Mesela elmas yakut değil de böyle taşlardan yapılır. İşlenir çok güzel. Beyaz taştan onun arasından geçirilir. Böylece kadının göğsünde böyle çiçek tarlası gibi olur o. Mavi, sarı, kırmızı, beyaz.
Karışık.
Tek de takabilir. Mesela hepsini buradan ortada bir tanesiyle toplayabilir. Birkaç taneyle toplayabilir. Mesela saat o zaman yaygın değildi. Saatin bu kadar yaygınlaşması yakın zamana aittir. Kol saati zaten kadınlarda hiç yoktur. Ama erkeklerdeki cep saatinin daha küçük ve muadilleri kadınlarda vardır.
Köstekli saat kadınlar
evet,
mı takar?
Kadınlar da takarlar. Yalnız iki türlü saat takar kadınlar. Bir, bu bahsettiğim çapraz denilen bu gümüş kösteklerin ucuna takar ve üzerine giydiği saltanın, kadife cepkenin cebine sokar. Erkekler
görünmez.
Gibi görünmez. Ama bir de çok süslü saatler vardır. Bu süslü saat bir kadife kurdelenin ucuna takılır. Kadının omuzunda, göğsünde veya göğüs altında madalya gibi sallanır. O ters takılır. Kadın şöyle ters tutup kaldırdığı zaman saati görür. Bu tabii kıymetli olduğu için herkesin bunu takması mümkün değil. Tabii bu taşlar, bu saatler sadece saat değildir. Etrafında fevkalade kıymetli taşlar süslüdür. Bir de yüzük saatler vardır. Çok usta sanatkarların yaptığı yüzük saatler vardır. O biraz ihtişamlı, fakat saat ustalıkla yüzüğün içine giydirilmiştir. Mücevherle alakalı mesela broş. Benim çocukluğumda çok yaygındı. Şimdi hiç kalmadı hemen hemen. Osmanlılarda broş saç tarakları kadar yaygındır. Çünkü kadın elbiselerinde broş çok kullanılır. Yüzükten, bilezikten daha çok.
Neden? Fonksiyon nedir?
Fonksiyon hem elbiseyi tutar şey. Hem elbiseyi tamamlar. Hem elbiseyi tamamlar. Küpeler envai türlü küpe olur. Şarkta birkaç delik, İstanbul'da tek delik. Umumiyetle sarkan küpeler kullanılır. Mücevher olarak inci İstanbul'da yaygın değildir. Yaygın değildir. Onun yerine yakut, zümrüt, elmas, safir gibi. O zaman İstanbul'a ticaret münasebetiyle gelen taşlar kullanılır. En rağbetli olanı da elmastır. Renkli taşlardan ziyade elmasa İstanbul hanımları rağbet eder. Renkli taşlar daha ziyade gayrimüslim hanımlarının kaydı değil bu. Ümmetle gayrimüslim hanımların rağbet ettiği taşlardır.
Şimdi saraya biraz da bakmak istiyorum, ama özellikle elmastan bahsettiniz. Mesela şehirlerin, dönemlerin modası var mıdır? Ben bir elmas küpe hatırlıyorum. Rahmetli babaannemden kalan, böyle damla şeklinde aşağı doğru sarkan bir küpeydi o. Herhalde halamda şimdi. O küpenin üzerindeki taşları hatırlıyorum mesela. Onun bir benzeri evlenirken teyzeme takılmış, alınmış. Bu bir gelenek galiba. Hani bazı ailelerin bazı takılara daha düşkün olması.
Şimdi eski adette her ailenin kendine mahsus kapalı tabu gibi bir kültürü vardır. O aileye mahsus renkler, o aileye mahsus çiçekler, o aileye mahsus yemekler, o aileye mahsus kıymetli taşlar. Bunlar öteden beri o aileye uğur getirdiğine inanılan şeylerdir. Öncesini bilmek mümkün değildir. Muhtemelen bir hadise olmuştur. Elmas bir küpe alınmıştır. Eve fevkalade faydalı bir hadise olunca elmas uğur getirir demiştir ve ailenin kıymetli taşı elmas olmuştur. Bu eski kültürümüzde ve İstanbul'da var. Yani ailelere mahsus taşlar. İşaret ettiğiniz gibi mücevher modası da değişiyor. Önce antreparantez şunu söylemek istiyorum. Eskiden, bundan 100-150 sene öncesi için söylüyorum. Mücevherciye gittim de bir mücevher beğendim diye bir şey mevzu bahis değil. Mücevher yaptırılır.
Ismarlanır.
Aynı şey gibi, elbise gibi.
Dikme kıyafeti.
İki türlü esnaf vardır. Bir sarraf esnafı. Bunlar altın, gümüş, para alır satarlar. Hurda, altın, gümüş alır satarlar. Para bozdururlar. Bunlar ziynetle uğraşmazlar. Asla.
Hmm.
Bunlar işi paradır.
Malzemeyi alıp satıyorlar.
Evet. Kuyumcular ise bunlar sanatkardır. Diğeri tüccardır. Bunlar sanatkardır. Bunlar ustası çırak münasebetiyle yetişmişlerdir. Ustasından öğrendiklerini kendi hayal gücüyle ve zamanın modasıyla ve çevrenin modasıyla bulunduğu yerin, adam Mardin'de yetişmiştir de bulunduğu yer Bursa'dır. Bursa'da Mardin işi yaparsanız kimsenin ilgisini çekmez.
İşte onu soruyorum. Hani evet, yerleri...
Savatlı gümüş yani üzerinde siyah işlemeli gümüş Van'da çok tutulur ama İstanbul'da tutulmaz. Yani onun için İstanbul gümüşlerinde savat çok son zamanlarda yaygınlaştı ama Osmanlı'da da bir nevi globalleşme oldu artık. Askerler, memurlar birbirine gide gele. Ülke küçüldükçe ama tutulmaz. Yadırgar İstanbullu. İstanbullunun gümüşünün üstünde renkli işlemeler olur. Mesela.
Başka ne olur İstanbul takılarında?
Şimdi her aile kuyumcusu vardır. Çünkü kuyumculuk itimat isteyen bir iştir. Bir de aile doktoru gibi kadınlarla münasebeti olacağı için yani perhiskar kimselerin olması beklenir. Eve çağrılır zenginler için, orta haller için dükkanına gidilir ve mücevher sipariş edilir. Bu sipariş kime sipariş
ama
edilir?
Ama görmeden mi? Ya da falancanın parmağında gördüğü
modelleri var. Modelleri var. O zaman şimdi nasıl ki her şeyin kalıpları var. 5-6 çeşit küpe var. Gül küpe istiyorum. Damla küpe istiyorum. Yıldız küpe istiyorum. O şekilde tarif ettirerek ziynet yaptırılır. Kuyumcunun onu düzeltmesi mümkündür. Fahiş bir beğenmeme olduğu zaman. Ama kuyumculuk da aynı zamanda sarraflığın bir başka türüdür. Elindeki mücevheri paraya ihtiyacı olan satar. Kuyumcuya satar, sarrafa değil. Kuyumcu onu alır, işçiliğini düşer, üzerine tekrar işçilik koyarak bir başkasına satar.
Biraz parlatır, cilalar.
Maden olduğu için, mikrop tutmadığı için nedense bir kullanılmış elbise gibi görülmez. Bir başkasından da gelse mücevher alınıp kullanılır. Bazıları eskiden, şimdi de var o, menfi enerji diyorlar ona.
Kötü enerji.
Evet. Kullanılmış mücevher almazlar.
Ben şuna dikkat ederim.
Ölünündür falan derler, almazlar.
Yani niye satıldığıyla ilgili bir şey. Bazen
o da var.
Oluyor.
Ağlayanın çok malı gülene hayretmez.
Derler
doğru. Ben onun için bazıları bunu tercih etmez. Fakat bu mücevherin de şöyle bir avantajı var. Mücevheri görüyorsunuz, beğeniyorsunuz. Ve diğerine göre daha ucuzdur. Siparişe göre daha ucuzdur. Ama bunda da tehlike modaya uygun olmamasıdır. Umumiyetle zamanın modası gül küpe ise, o damla küpe ise, siz o zaman modaya uygun olmayan bir şey almak mecburiyetinde kalırsınız. Tabii dediğim gibi dönemden döneme, şehirden şehire kadınların modası nasıl değişiyorsa mücevherlerin modası da değişir. Ama aynı kalan bir şey vardır. Mücevher kuyumcu tarafından işlenmiştir. İkincisi kıymetli taşlarla süslenmiştir. Kıymetli taşlarla süslenmeyen gümüş mücevher kadınlar tarafından çok tutulmaz. Zamanla zaten o gümüşün yerini altın almıştır. Avrupa tesiri. Yani Tanzimat'tan sonra Sultan Hamit'ten itibaren altın ziynetler görüyoruz kadınlarda. Mesela Anadolu medeniyetlerinde altın kullanılmış. Bu doğrudur. Ama hiçbir Türk kültür ögesinde bu yok. Altın mücevher ama Tanzimat'tan sonra, Sultan Hamit'ten sonra bilhassa bakıyoruz artık kadınların altın sipariş verdiğini görüyoruz. Bu gene bölgelere göre değişiliyor. Altının yaygın olduğu yer İstanbul'dur, Mardin'dir. Buralarda Arap memleketleridir. Ticaret limanlarına yakın olan yerlerdir. Sirkülasyonun olduğu yerlerdir. Ve elde meskük altın, yani para olarak basılmış altınlar eritilerek burada kullanılmaktadır.
Buna hükümet, izin var mıdır?
Hükümet izin var ama hükümet bundan hoşlanmamaktadır.
Sonuçta tedavüldeki
altın paranın kullanılması istememektedir. Ama zamanla gümüş paranın yaygınlaşması, bakır paranın ve kağıt paranın yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş altın para olarak kullanılmadan çıkmış ve tamamen bir kuyumculuk metaı haline gelmiş.
Peki insanlar birbirine bu takıları hediye ederler mi? Yani diyelim ki birisi evleniyor. Şimdi biz yakın birisi evleniyorsa ona bir yüzük hediye edebiliriz mesela. Genelde işte küçük altın, yarım altın, büyük altın hediye edilir
Evet, ziynetin en büyük fonksiyonu zaten hediye edilmesidir. Çünkü ziynet hem kıymetli bir hediyedir. Hem de kolay paraya çevirebilecek bir hediyedir. Yani beğenmediği zaman evet bir miktar değerinden düşer ama yani o kadar kayda değer değildir.
Mesela şimdi bilezik hediye ediliyor ya düğünlerde, evet. Takılıyor. O zamanın bir, o dönemin bir hediyesi
bilezik
var mıdır?
Bilezik hediyesi daha ziyade evlenenlere bir katkıdır. Yani altın hediyesi gibidir. Hı hı. Altın takmak ne demektir? Yani bununla siz evinizin hacetini görün. Çünkü evlenene bir ev kuruyorlar. Yakın akrabalar buna katkıda bulunurlar. Umumiyetle de Anadolu'da, Suriye'de de böyle. Diğer Arap memleketleri için bir şey söyleyemem ama Suriye'de de böyle. Bu altınlar ödünçtür. Herkes birbirine altın takarlar. Hı hı. Şu anda sizin paraya ihtiyacınız vardır. Toplu paraya ihtiyacınız vardır. Bu altını kullanın. Biz evlendiğimiz zaman da bize getirirsiniz gibi bir fonksiyonu da vardır.
Tabii zaten onlar yazılır, çizilir. Tabii. Unutulmaması için.
En azından etik olarak, ahlaki olarak bize şunu takmıştı, biz ondan aşağı kalmayalım denir. Bu altın takma adeti eski bir adettir. Ama sebebi budur.
Peki onun dışında bu işlem artık kuyumcu usta tarafından işlenmiş. Yani
düğünlere
kuyum
mahsus değildir. Düğünler dışındaki hususi günlere mahsustur. Ha, sadece kadın mücevheri düşünmeyin. Kadınların kullandıkları küçük kutular. Kadınlar enfiye kullanırdı eskiden. Tütün kutuları, tütün torbaları bunlar gümüşle, kıymetli mücevherlerle işlemeli olurdu.
Erkekler de takı takıyor.
Erkekler de, evet. Erkek tabii İslamiyet erkeklerin takı takmasına bir tahdit getirmiş. Kadınlar gümüş ve altını diledikleri gibi kullanabilirler. Gümüş ve altın dışındaki metalleri kullanamazlar.
Yani öyle bakır, mi? Bakır...
Hayır, bakırdan, tunçtan ve demirden yüzük, küpe, bilezik yapamazlar kadınlar. Erkekler ise buna ilaveten altından da yapamazlar. Yani erkekler sadece gümüşten...
Erkekler de mi bakır takamazlar?
Takamazlar.
Öyle mi?
Takamazlar. Bakır, tunç, demir, altın erkekler takamazlar. Üstelik erkekler ziynet takamazlar. Erkekler sadece gümüş yüzük takabilirler.
Mesela erkekler, mesela görüyorum genç erkeklerin kollarında mesela bileklikler var metalden.
Gümüş veya metal bileklik, kolye, küpe... gibi şeyler erkeklere yasaklanmıştır İslam dininde. Gümüş de olsa yasaklanmıştır. Ancak ziynet olmayan kravat iğnesi, kol düğmesi, kemer tokası, saat zinciri gibi şeylerin gümüş olmasına izin verilmiştir.
Onun dışında izin yok.
İzin yok.
Erkekler... Peki aldığınız mesela diyelim ki kol düğmesi gümüş değil.
Takabilirsiniz.
Ona da izin verin.
Gümüş de olsa takabilirsiniz.
Gümüş dışındakileri.
Ama yüzük sadece takamazsınız.
Yüzük yani.
Yani bakır yüzük, altın yüzük, bakır yüzük, demir yüzük, tunç yüzük erkekler takamazlar. Hı-hı. Sadece gümüş takabilirler. Onun da ağırlığının 4,5 gramı geçmemesi gerekir. Erkekler için tahtidat fazladır. Hı-hı. Kadınlar altın ve gümüş takabilirler. Ağırlık tahtidatı yok. Fakat bakır, demir ve tunç takamazlar.
Peki eski dönemi anlattığını farz ettiğimiz, hani minyatür demeyelim ama o döneme ait çizimlerde erkeklerin çok gösterişli yüzükler taktığını görüyoruz.
Taşta tahtit yok. Yakuttan, elmastan, zümrütten taşı olabilir yüzüğün.
Takabilir. Onu da.
Altın olmamak kaydıyla.
Nereye takıldığı önemli mi? Hangi parmağa?
Erkekler parmak yüzüklerini sağ elin küçük ve sol elin küçük parmaklarına takmaları tavsiye edilmiştir. Umumiyetle de zaten o ellere takarlar. Bugün yüzük parmağı dediğimiz, hı hı, sağ elin yanındaki küçük parmaklara da takılır. Onun dışındaki bu üç parmağa yüzük takmayı İslamiyet men etmektedir. Neden? Erkekler için. Sadece bilemiyorum. Belki mesela kullanmaya mani olur. Yani en çok kullanılan, elin en çok kullanılan parmaklardı. Belki ondan dolayı men edilmiş. Madem bahis oldu, erkekler için yüzüğün çok mühim bir fonksiyonu vardır. Mühür. Hmm. Erkekler yüzüklere, mühürlerini yüzüklerine kazdırırlar. Gümüş bir yüzük, yüzüğün kaşı mühür şeklindedir. Hmm. Akikten veya başka şeyden. İsmi yazar veya ünvanı yazar. Ondan sonra bu vesikalara basılır.
Mum eritilip
hmm, üzerine basılır veya mürekkebe sürülüp mektuba basılır. Şimdi öyle bir devir oldu ki bundan 100 sene öncesine kadar da yakın zamana kadar mühürsüz hiçbir kağıt kabul edilmezdi. Hmm. Yani birisi birine mektup yazdığında mühür yoksa...
Şimdi resmi evraklardaki damga gibi.
Kabul edilmezdi. İnsanlar ciddiye almazlardı yani. Mektup yazıyorsun da ne belli. Ama mühür varsa ederlerdi, mühürünü basmış. Varakı mühür vefayı kim okur kim dinler diye bir tabir vardır. Yani mühür çok mühimdir. Hatta yakın zamana kadar ben hatırlıyorum eski Osmanlı İstanbul hanımlarında okuma yazma bildikleri halde imza makamına mühür kazdırırlardı. Nitekim bu şimdi Sahaflar Çarşısı olan yer eskiden Hakkaklar, Mühürcüler Çarşısı'ydı.
Şimdi mesela bazı yüzükler görüyoruz. İşte sahaflardan bahsettiniz. Üzeri yazılı. Muhtemelen hani eyvah bu iş, eyvah demeyeyim de hani acaba burada ne yazıyor çok da bilemediğimiz için bir tılsım mıdır vesairedir, muhtemelen ya, tılsım bir mühürdür. Değil.
Mühür, yalnız şöyle oluyor mühürler. Şimdi ben mesela gördüm, bir yüzük gördüm, çok güzel bir oval şeklinde, üzerinde mühür var, mühür akikten, mühürün üstünde işte adamın ismi yazıyor, mühür çevriliyor, çevrildiğinde üzerinde hadis-i şerif var. Şimdi o kendisine hayat düsturu olarak hadis-i şerifi seçmiş.
Kendisiyle ilgili bir kişilik.
Evet. Mesela Hanefilerin önderi olan İmam Ebu Hanife'nin yüzüğünde mührünün arka tarafında kulil hayır fe illa feskut. Hayırlıysa konuş, yoksa sus. Yazılıymış. Mesela hayat düsturu yapmış bunu kendine. Onun talebesi İmam Ebu Yusuf'un ise men amile bire iyi nedime. Kim kendi kafasına göre iş yaparsa pişman olur, yani danışmanın evet. önemini belirtiyor. Böyle şeyler vardı. Eskiden ben böyle yüzükler gördüm. Çevriliyor. Altı veya tersi. Altında bu hadis-i şerif yazıyor. Hı. Üzerinde isim yazıyor. Bunları da gördük. Yani erkeklerin yüzüğü daha ziyade mühür makamında kullanırlardı. Hele memursa, kadı, tapucu gibi bir kimseyse, vergi tahsildarı, onun mutlaka yüzüğü.
Neden yüzünde... ama yüzük? Mesela niye başka bir şey yanında? Mesela keseleri var, cepleri
taşıyabilir.
Var.
Osmanlı padişahlarının mesela 4 tane mührü var. Bu mühürden bir tanesi yüzüğündedir. Diğerleri kese içindedir. Farklı kişilere vereceği için. Yüzük devamlı yanında taşıma imkanı vardır. Hamama da girse yanındadır. Yatsa da yanındadır. Ama boynunda aslında o daha bir teferruatlı oluyor. Bunu basmak daha kolay ama mümkün. Ben yakın zamanda bir Osmanlı hanımların böyle mühürler kazdırdığını gördüm. Evraklara, bankalara falan o mühürle. Hatta Latin harflerinden sonra bile. Çünkü o mühür taklit edilemez.
Evet.
Onu usta kazıdığı için.
Hı-hı.
Yani aynı usta bile kazısa aynı olmaz mühür.
Dolayısıyla o belki de hayatta bir defa yaptığı ve kaybedilmemesi gereken bir şey.
Evet.
Şimdi tabii takılara baktığımızda çok değiştiğini, çok farklılaştığını görüyoruz. Sözünü ettiğiniz mühürlerden artık yok. Artık yok. Bir şirketiniz varsa evet. bir mühürünüz var.
O da gayet kaba bir mühür. Yani tak tak tak böyle mühür, böyle süslü zarif bir şey değil.
Değil tabii ama evet. şimdi seri üretim değil
hanım,
onlar.
Hele hanım mühürleri var. Efendim böyle kıvrılıyor altından. Efendim böyle zincirleri var. Üzerinde kıymetli taşları var. Halbuki bir mühür yani.
Ama
hanım mühürü. Tabii. Hanım mühürünün öyle olması
beklenir. Ama elinde tutacak adı
sonuçta. Tutacak. Onun keseleri var gayet evet. süslü. Boynuna asacak falan.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
bugün bu
ediyorum.
Keyifli, zevkli konu için. Sevgili dinleyiciler, bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz.